Herkese merhaba arkadaşlar. Painted Arena'nın NBA'in değişilmez programı, Boş Yapma Enstitüsü'nün göz bebeği Painted Arena'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Serüven NBA sezonu devam ediyor. Lig devam ediyor ve takas gündemi de hareketli geçiyor. Yeni bir program, yeni bir haftada sizlerle beraberiz. Hoş geldin Kubilay.
Hoş bulduk hocam, sen de hoş geldin.
Klasik olarak bir gece yanındayız. İnsanlar bunu hangi saatte dinliyor bilmiyorum ama biz gece olarak maçlar başlamadan önce yayınımızı yapıyoruz ve haftalık değerlendirmemizi ve oluşan söylentilerin üzerine konuşacağız. Bu hafta takas döneminden itibaren, daha doğrusu transition dönemi itibariyle hareketli geçiyor. İnsanlar, takımlar daha doğrusu playofflar öncesi hamle yapma ihtiyacı duyuyorlar ve doğru hamle söylentileri çok var. Bunun üstüne çok konuşacağız da ilk başta ben ya bizim bu Furkan Korkmaz neler yapıyor ya?
Furkan takımda oluşan bu hücumcu yani şutör boşluğunu çok iyi bir şekilde dolduruyor şu anda. Biliyorsun Philadelphia'da öyle çok büyük bir şutör yok. Yani Tobias Harris ritmini bulursa bir tek o çok iyi bir şutör. Furkan da orada iki sezondur forma şansını hak ettiğini gösteriyor. Biliyorsun geçen sezon böyle son saniye basketleri falan vardı. Bu sezonda yani bu hafta özellikle bu hafta 17 sayı falan ortalamayla oynuyor. Hani ardı ardına büyük patlamalar yaşadı. Furkan aslında bizim Furkan'dan beklediğimiz buydu. Hani açık söyleyeyim ben Furkan'dan bunu bekliyordum. Ben Furkan'ın cidden daha potansiyelli olduğunu düşünüyordum. Yavaş yavaş da Philadelphia'da kendine forma şansı buldukça açılmaya devam edecektir bence. Philadelphia'daki sakatlıklar, sakatlığa üzülüyoruz ama Furkan forma şansı bulduğu için de seviniyoruz. Umarım Furkan böyle devam eder.
Katılıyorum. Geçen sene de iyiydi ama bu sene bayağı bir şans bulmaya ve yani Sixers yönetim tarafından da övgü almaya devam ediyor Furkan Korkmaz. Ve bu beni mutlu ediyor açık söylemek gerekirse. Çünkü orada olmayı hak eden bir isim. Yani ben açık yani yalan söylemeyeyim ki Osman'dan daha büyük potansiyel olarak görüyorum Furkan'ı ve en azından tanımlanmış bir rolü var. Yani bir ara oyuncu değil aslında. Yani belli bir rolü var. Yani 3&D. Yani açık söylemek gerekirse biraz daha fiziğini geliştirse daha çok D olacak ama 3&D olduğu için ve şutun da gerçekten de bir 3&D moduna girebildiği için Sixers da onun üstüne bir oyun kurabiliyor. Ki şu takas döneminde performans yükselmesi çok önemliydi. Çünkü Sixers işte Seth Curry'nin arkasında şu an Furkan'ı kullanıyordu. Ama yerine bir hamle yapmayı düşündü. Ve bunun üstüne de çalışmalar yaptı. Ama Furkan'ın performansı yükseldikçe GM'in elinde Furkan Korkmaz başka bir koz haline geldi. Yani şu an bir takas olsa bile Furkan başka bir takımda değerli olarak gözükecek. Yani veya gözükecek derken başka takıma da değerli parça olarak gidebilecek. Bu performansı yükselmesinin de önemli nedenlerinden bu. Takımda kalırsa da sezon sonunda da kendine işte yeni bir sözleşme bulabilir. Gerçi 2 yıllık imzaladı ama en azından takım onun üstüne planlar kurabilir. Yani açık söylemek gerekirse bu takımdaki 8-9 kişilik rotasyon içine girebilecek bir oyuncu kıvamına geldi. Philadelphia'nın zaten doğudaki favorilerden birisi olduğunu hepimiz biliyorduk. İşte şu an bir Embiid sakatlık yaşıyor ama yarı dönecek. Zaten Smith Embiid COVID sıkıntısı görmüştük. Duymuştuk daha doğrusu. Ağustos öncesi bir berber vakası vardı. Bu sıkıntıdan sonra da Embiid'in sakatlığı oluştu. 2 haftalık bir kaybı var ama playoff'lara yetişeceği düşünülüyor. Furkan'la beraber Sixers hakkında ne düşünüyorsun? Yani şu an gene bir ivme içerisindeler. O Embiid ve Simmons'ın yokluğunda da galibiyet almayı başardılar. Şimdi Embiid yok gene de galibiyet alabiliyorlar. En azından iyi oynuyorlar. Belli bir oyun yapısına ulaştılar. Ne düşünüyorsun hocam bu konuda?
Ya ben Sixers hakkında sezon başından beri aynı görüşe sahibim. Sixers öyle çok iyi bir şutör bir takım değil. Yani harika şutörler barındıran bir takım değil. Ve de geçen sezon bu yüzden playofflarda kaybedilen bir takım. Şu anda o işte Philadelphia yönetimi yani GM ne yaptı? Ben madem çok iyi bir şut atamıyorum o zaman oyunu içeriden çok iyi oynayabilen bir koç getireyim dedi ve belki de ligin en iyi içeriden oynayan koçunu getirdi. Doc Rivers'ı takımın başına getirdi. Doc Rivers takımın başına geldikten sonra bu takım illaki bir ivme yakalayacaktı. Ama bu kadar büyük bir ivme ben de beklemiyordum açıkçası. Ve şöyle söyleyeyim işte parça geldi. Yan parçalar geldi. İşte Seth Curry'ler olsun. Bir sürü parça geldi. Ona rağmen bu yeniden yapılanmaya rağmen yeniden yapılanmaya zaten Philadelphia yıllardır yeniden yapılanma içerisinde. Trust the process diye bir şeyleri var biliyorsun sen de. Sembolleri var. Sürece güven anlamında. Philadelphia harika bir çıkış yakaladı bu sezon. O çıkışta da devam ediyor. Doğu'da harika bir ivmeleri var. Büyük ihtimal Doğu'da yarı final yapacaklar. Ben final yapacaklarını da umuyorum. Doğu finali yapacaklarını da umuyorum. Umarım Philadelphia o hak ettiği yere gelir. Çünkü Dark Rivers'la beraber çok ciddi bir ivme yakaladılar.
Yani evet, Dark Rivers da belki de son zamanlarda işte Clippers olsun, işte ne bileyim geçen seneki şeyler olsun falan filan, Houston dönemi olsun, tam dönemden hatırlayamadım şu an, neyse yani belki de şu an istediği şekilde bir kadroya sahip. İşte bir keskin şutör sıkıntısı vardı ama Furkan da bu keskin şutör sıkıntısını gideriyor gibi gözüküyor. Ben işte Milwaukee Bucks da işte biraz toparladı. Zaten Burak dediğim büyük faktör. Gerçi Durant şu an yok. Ne zaman döneceği de tam belli değil. Ama hani playoff'u sağlıklı döndürdüğü takdirde Brooklyn'de yine Harden, Kyrie ve Black Griffin, yeni Black Griffin, işte Joe Harris olsun, güçlü bir takım. Ama doğuda ben yine Sixers'ı ve Bucks'ı önde görüyorum biraz daha. Brooklyn'in pozları önde olsa bile. Ve bunun dışında da Sixers, Bucks falan derken, Brooklyn derken de çok büyük takas dedikoduları dönüyor NBA'de. Büyük kafa takımlar bazı biraz daha altta kalan takımlardan ana parçaları çekmeye çalışıyorlar. Çünkü zor bir playoff döneminin geçeceğini herkes farkında. Bu sezon tabii ki de Lakers favori olarak gözüküyor ama yani çok şampiyonluk isteyen takım var. Yani açık söylemek gerekirse işte Clippers şampiyonluk istiyor artık. Kava yani buradaysak bir şampiyonluk alalım diyor. Onun dışında işte Brooklyn'de kurulan yeni bir üçlü var. Dörtlü, beşli artık neyse. Onlar şampiyonluk istiyor. Antetokounmpo bu sene o sene diyor. Değilse bile yani yeni sözleşme imzaladım ama artık biraz canım sıkılıyor diyor. Sixers, trust the process. Embiid'le Simmons diyor artık bir şeyler yapalım. Ya ne bileyim, yeni bir Phoenix Suns var. Utah Jazz 5 yılın 4 yılın emeğini almak istiyor. Yani çok takım var o kafaya girip bir şeyler yapmak isteyen. Ama aynı doğrultuda hamleler de göstermiyorlar yeri geldiğince. Neyse, ilk önce bir gerçekleşen takısı konuşalım. Thunder hala ne yapacağını bilmediğimiz şekilde draft taklarını toplamaya devam ediyor. Hamidou Diallo'yu Pistons'a gönderdi. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam Smash şampiyonasında olan bir isimdi. Hamidou Diallo'yu. Onun karşılığı da Malik Uyuk. Şu Malik Uyuk zaten sürekli takaslanan bir çocuk. Ve Ekim 27'nin ikinci tur draft hakkını aldı.
Abi yine mi draft hakkı aldı bu adamlar ya? Ne yapacaklar abi bu kadar draftı? Ben anlamıyorum ya. Gerçi ya, tamam yeniden yapılanmaya gidebilirsin ama hani kadroda bir tane oyuncu bırakacaklar herhalde ya da iki tane oyuncu bırakıp geri kalan draftlayıp işte takaslayıp draft hakkı alacaklar herhalde. Hiçbir şey anlamadım ben bu kadar draft hakkı almalarına. Yani bir anlam konduramıyorum. Hamidou Diallo bu takım için önemli bir oyuncuydu. Abi Pistons'a yok pahasına gitmiş. Hani açık söyleyeyim, ben bu takasla hani Oklahoma City'yi ben çok kaybetmiş görüyorum. Çünkü yani sürekli takaslanan bir adam alıyorsun sen. Ki onu da büyük ihtimalle takaslayıp bir draft hakkı daha almaya çalışacaklar. Abi yani tamam biraz sürece girme, yeniden yapılanmaya girebilirsin ama bu yeniden yapılanma değil. Bu çılgınlık ya.
Ya bilmiyorum, ben Oklahoma'nın şeyi görüyorum ya. Ulan ne diyeyim, bu kadar draft hakkı almak yapılanmanın da işine gelmez yani. Yapılanma böyle bir şey değil ki. Açık söylemek gerekirse yani yapılanma hem takımın içinde de bir kurgu oluştururken taktik anlamında, işte rejenerasyon anlamında bir kurgu oluştururken bu sırada alttan gelecek drafta, yani mesela draft haklarını da iyi planlamak lazım. Yani 2027'nin ikinci tur draft hakkı için ya oyuncu göndermeye çok gerek yok ya. Yani bu yapılanmanın 6 yıllık süreç içinde kurulmaması lazım açık söylemek gerekirse. Uzun, bu kadar uzun vadeye gerek yok yani. Ya bir de illa yapılanma yapmak istiyorsan biraz da salary cap'ini boşalt. İşte zaten yine kakılı draft hakkı var. İstediğin draftları çek. Bir tane salary cap, boş salary cap sayesinde bir yıldız çek ve hem yapılanmanı sağla hem de biraz daha potaya oyna. Sen zaten yıllardır yoksun. Zaten takım ekolüne sahipsin. Ama yani bu saçmalık geliyor bana artık.
Abi çılgınlık düzeyinde bir draft istekleri var. Anlamsız bir şekilde hani tüm takımı yollayıp draft hakkı alıyor. Abi çok anlamsız ya. Gerçekten çok anlamsız. Ben NBA tarihinde böyle bir takım görmedim abi. Açık söyleyeyim yani Oklahoma City sezon başından beri yani sezon başı değil mi, bu draft haklarını elde etmeden beri yani bu herhalde geçen sezondan başladılar draft hakkı almaya. Yani sürekli bir draft hakkı, draft hakkı, draft hakkı abi yeter. Hani takımı sürekli bir draft'tan mı çekeceksiniz? Yani bir de bu draft ya bir şans işidir. Yani sürekli yani birinci sırada atıyorum birinci sıradan alırsın. Yani oyuncu George çıkar 30. sıradan aldığın adam süper bir şeyler yapar. Yani bu draft biraz da şans işidir abi. Ne yapacağını, ne olacağı, ne yapacağını hiç belli olmaz. Oklahoma City çılgınlık yapmaya başladı. Anlamsız bir şekilde draft almak için takas yapmaya başladı. Abi Hamidi Diallo bu takım için çok önemli bir oyuncuydu. Onu kaybettiler. Üst üste bile ta 2027'den hani yok 2047'den alsaydın abi yani ne anlamı var 2027'den? Ben 2-3 sezonluk yapılanmaya eyvallah da 6-7 sezonluk bir yapılanma nedir ya?
6-7 sezonluk yapılanma yapsa benim tuttuğum takım yani ki bizim takımı yaptı. Atlanta gerçi yaptı diyebiliriz de. Hani gene de insan bir öh der yani anladın mı? Yani abi sıkılırsın ya böyle bir yapılanma bir fikri yok yani. Sen doğudasın bir kere abi. Bu konferansta playoff'a kalmak yıllardır zor değil yani. Uzun yıllardır hatta zor değil. Ve buna rağmen saçma bir yapılanmanın içine giriyorsun bence. Yani yapılanmaya girsen böyle 6-7-10 senelik bir yapılanma olmamalı. Yani potansiyel genç beklemektense daha iyi bir kurgu oluşturmak daha mantıklı geliyor bana diyorum. Ve daha çok bu Detroit'in yanlış GM'leri, Detroit'in ya Oklahoma'nın yanlış GM'leriyle konuşmak istemiyorum. Ulan Oklahoma'ya konuşuyorduk. Batı'da takım ya. Doğu'da diyorum. Neyse.
Detroit'e gitti aklım.
Aynen Detroit'e gitti aklım. Onlarda da sıkıntı var da ondan dolayı Detroit'e gitti aklım. Neyse hocam hazır Detroit demişken bari onların konuştuğu bir takas muhabbetine gelelim. Bence bu önemli bir takas dedikodusu. Söylentisi. Celtics yönetimi Boston Celtics yönetimi şu an bu sezon çıkış yapan belki de Most Improved Player adayı olan Jeremy Grant için bir takas teklifi yapmış ve draft hakları önermiş birinci sıra. Ne diyorsun bu konuya?
Abi yani NBA'de şu an ben bir GM olsam alacağım ilk 5 adamdan biri Jeremy Grant. Hani Oklahoma City'nin trade'ini ne kadar eleştirdiysem bu trade teklifini de o kadar övebilirim. Jeremy Grant yıllardır ne yaptığını bildiğimiz, ne yaptığını izlediğimiz bir oyuncu. Denver'da göz önündeydi. Detroit'e gitti, takım lideri oldu. Hala göz önünde. Bizim için sen de seversin Jeremy Grant'ı. Ben de severim. Onu biliyorum. Jeremy Grant için iyi bir takas olur. İki tarafta şampiyonluğu ne kadar çok istediğini belli eder. Çünkü Jeremy Grant'ın bir yüzüğe Boston'ın da Jeremy Grant gibi bir desteğe ihtiyacı var. Umarım bu takas gerçekleşir. Ve Tatum'un üzerinden biraz yük alır Jeremy Grant. Ben destekliyorum bu takası.
Ben de destekliyorum. Şu açıdan bakıyorum. Bence Jeremy Grant farklı bir versiyon Paul George olarak görüyorum Jeremy Grant'ı ben. Ve hani uzun zamandır bir yan parçaydı. İşte Denver'daki tamamlayıcılığı olsun, işte bilmem ne, daha önceki takımlardaki tamamlayıcılığı olsun, bench'ten gelip verdiği katkılar olsun derken bir anda kendini Detroit'te buldu ve Detroit onun için çıkış takımı oldu. Black Griffin veya işte oyun kurmak isteyen Killian Hayes gibi çaylakların devre dışı bırakıp birinci opsiyon kendisi oldu ve hatta Wood'un da takımından gidişi bu sayede oluştu. Wood da gidince Grant tamamen ana merkezli oyuncu oldu. Hatta Derrick Rose da takımdan gitti yani. İyi bir kısmen yapılanma, biraz da Grant'ın üzerine oyun kurma gibi oldu. Grant kendi gerçekten de o Paul George tarzını daha iyi yansıttı ve yeni bir Paul George oldu yani. Copy Paul George oldu diyelim Jeremy Grant. Çok farklı bir seviyeye ulaştı. Şimdi Boston takısı kıvamında konuşacaksak da şunu söyleyebilirim. Şimdi Boston takımına baktığımız zaman bir uzun sıkıntısı yaşıyorlar ama Jeremy Grant bu uzun sıkıntısını giderecek adam değil. Yani Tristan Thompson gidenemedi sonuçta. Sadece hücum ribaundu alarak yaptı. Oradan bir skor katkısı sağlayamadı. Hala yük skor katkısı olarak Jason Tatum ve Jaylen Brown üstünde. Jaylen Brown da bu sezon ekstra performans sergilediği için All-Star kabul edilmesinden anlıyoruz zaten bunu. Boston biraz daha kolaylık yaşıyor ama onlar da aslında kötü olan doğuda kötü performanslarının üstüne çıkıyorlar. Yani şöyle, göze batmıyorlar. Aslında çok iyi değiller ama göze batmıyorlar. Kemba da berbat oynuyor. İşte Tatum bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun için yani şunu söyleyebilirim. Oraya gerçekten bir Grant lazım. Yani sahada işte Kemba, Jaylen Brown, Jason Tatum dışında işte 5'te genelde Daniel Tice kullanıyorlar. Araya bir Grant lazım ki Smart da yok gibi bir şey. Oraya onu koyduğun zaman hem skor anlamında hem de opsiyon anlamında, savunma anlamında da gücünü arttırırsın. Ve işte Kemba'nın yazdığı eksileri, Tatum'un zaman zaman düşüşlerini desteklersin. Ve yani Jaylen Brown'un da savunmalı kattığı PR'ı desteklersin. Yani Jeremy Grant Boston'ı büyük bir seviye atlatır gibi geliyor. Özellikle yani Detroit'teki performansına devam ederse. İnşallah bu takas gerçekleşir.
Ya ben de bu takasın gerçekleşmesini isterim. Çünkü oyun olarak baktığımız zaman da yani Jeremy Grant, Brad Stevens'ın elinde çok büyük patlama daha yapabilir. Hani tamam bu sezon çok iyi performans gösteriyor, zaten patlama yapacağı kadar yaptı diye düşünenler olabilir ama yani Jeremy Grant'ın bence, Jeremy Grant hala top seviyede bir oyuncu değil şu anda. Yani Brad Stevens'ın elinde NBA'in bana göre en iyi koçunun elinde yapabileceği bir sıçramayla Jeremy Grant Boston için belki Smart'tan, Jaylen Brown'dan daha önemli bir hale gelebilir. O yüzden ben bu takası sonuna kadar destekliyorum. Eğer olursa da Boston için çok harika bir takas olur. Ama bu tabii bu takasta şunu da düşünmek lazım. Detroit tarafı. Çok önemli bir oyuncu, harika bir oyuncuları var ve bunun için ne istiyorlar?
Yani ne istiyorlar bilmiyorum. Ama Jeremy Grant büyük bir parça. Boston'da bu büyük parçayı verecek güç çok bana sorarsan. Yani Kemba Walker'ı verecekler desem yani çok başka bir hikaye. Hani Peyton Pritchard'ı sezon geçmez yani. Hani bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Ben sezon sonunda bu seneki herhangi bir başarı veya başarısızlıkta Tatum ve Jaylen Brown ikilisinin artık ayrılacağını düşünüyorum. Bunun içine Kemba da dahil. Onun için başka bir şekilde takımı kurmak istediklerinin farkındayım ama Boston, işte az önce bahsettiğimiz Oklahoma gibi işte veya ne bileyim Detroit gibi yapılanmaya gidecek bir takım değil. Her zaman pik olmak zorunda olan bir takım. Çünkü NBA'in ana üzerinden bir tanesi. Real Madrid, Barcelona gibi yani. Boston'la Lakers öyle düşünmek lazım. Onun için hep pik olmak zorunda olduğu için öyle bir yapılanmaya gitmez. Kendi NBA'in içinde genç oyuncuları ararken bir yandan da zirve yarışı için belli isimleri tutulması lazım. Brad Stevens da aslında Boston'da başarılı olsa bile biraz ayrılma havasında bu sene bir sıkkınlık var, onu belli ediyor. İşte ya Grant'la beraber yeni bir oyun yapısı, işte Tatum veya Jaylen Brown'dan bir tanesiyle beraber yeni bir oyun yapısına bürünecek veya işte Kemba'yı da gönderecek. Hani farklı bir şey görebilir. Çok şok olacağımız bir şey görebiliriz yani bu şeyde Grant takasında. Onun dışında başka bir takas haberine geçelim hazır Boston'dayken. Boston Celtics aynı zamanda Atlanta'nın o da başka bir kilo olan Trae Young, John Collins ikilisinden John Collins'i istiyorlar. Yani bu takası sana yönlendirmeden önce şunu söylemek istiyorum. İşte bence Boston'ın bu sezon bazında ihtiyacı olan takas bu.
Abi aslında ben bana yönetmeden Atlanta'yı takip eden bir olarak ben bu takası sana sorayım. Boston hem Boston tarafı hem de Atlanta tarafı olarak.
Yani şu, bence teşekkür ederim bana önlendirdiğin için tekrar. Şunu söyleyebilirim. Boston nezdinde, dediğim gibi nezdinde kelimesini çok kullandım ama olsun. Boston tarafında bu takas John Collins açısından çok olumlu. Yani çünkü eksik parça bu. Şey dediğimiz gibi şimdi Grant'ı koyduğumuz zaman oraya evet çoğu yükü kaldırıyor. Ama işte uzun Tristan Thompson'ı sağlayamadı. Daniel Tice'ı sağlayamadı şeyi. Steven Adams'ı da düşündü sonuçta Boston. John Collins fazlası da sağlayabilir ve bir şut tehdidi aynı zamanda. Boston'ın istediği şey bu. O şut atan bir uzun. Horford'la bunu başardılar. Hem yani Horford'un bir şut tehdidi var ve içeride bir oyun zekası vardı. John Collins'in tamam oyun zekası müthiş değil ama bir şut tehdidi var ve atlet, rebound gücü yüksek ve putu altında bir tehdit oluşturuyor güç anlamında. Şimdi boşuna bakarsak bu iki isim geçtikten sonra Boston hem Grant hem John Collins'i katacaksa bu takımdan elbette bir büyük parça ayrılacak. Yani bu Kemba Walker da olabilir, Jaylen Brown da olabilir, Jason Tatum da olabilir. Ama tabii ki de daha çok Jason Tatum'un kalacağı gibi gözüktüğü için ve bu sezon olmasa bile sezon sonunda Jaylen Brown'la Kemba'nın ayrılacağı gibi durduğu için en azından ben Kemba bu dönemde bile ayrılabilir de büyük bir isim kaybedecek. Yani şunu söyleyebilirim. Kemba Atlanta'ya neye yarar onu bilmiyorum. Yani Kemba'nın Atlanta'ya ihtiyacı yok bence. Çünkü yani Atlanta çok iyi olduğundan dolayı değil. Atlanta'nın eksi olan şey o değil. Yani Trae Young'a bir öğretici istiyorsan Kemba'yı yanına koyarsan Trae Young hiç öğrenemez. Çünkü Kemba o rolü ona şey eğitmenlik, mentorluk yapacak adam değil. Ve oradaki rolünü de kısıtlamış olacak Trae Young'ın. Onun için o Atlanta için doğru değil. Boston açısından bakacak olursak Boston hem takım boyunu uzatmış olur hem takımın eksiklerini artı sağlamış olur. Ben hem Grant hem John Collins takısını yapacak gücü göremiyorum Boston'da. O PR, o reklam ağı var tabii ki de ama o gücü göremiyorum Boston'da. Ama ikisinden birisi olması gerekiyorsa bence John Collins olmalı. Boston için en doğru hamle budur.
Ben senden şu konuda ayrılıyorum. Evet, John Collins şutu olan iyi bir uzun. Ve Boston'ın o uzun eksiğini çok iyi kapatabilecek bir potansiyele sahip. Ancak bu John Collins geçmişte yaşadığı sakatlıklar da var. Zaten kariyerinin bu kariyerinde beklenildiği patlamayı yaşamamasının sebebi de bu geçmişte yaşadığı sakatlıklar. Ben John Collins yerine Jeremy Grant'in gelip gerekirse 4 kısa bir uzun, hatta gerekirse 5 kısayla Boston'ın zorlayabileceğini, ama ben Jeremy Grant'in ne olursa olsun ya gerekirse karşında bu sezon pek beklerini veremeyen Kemba'yı verip yerine Jeremy Grant'ı almanın taraftarıyım. Çünkü ya Jason Tatum'u vermezler. Jason Tatum daha yeni 5 yıl 195 milyon dolar gibi paraya imza attı. Jaylen Brown zaten bu takımın yıllardır değişmeyen parçası. Marcus Smart beyin gibi bir adam. Savunması harika. Takımın enerjisini, takıma verdiği enerji muhteşem bir adam. Dönüp bakıyorsun. O zaman ya Tristan Thompson'ı vereceksin. Ya Jeff Teague artı bir oyuncu vereceksin. Ya da Kemba Walker vereceksin. Ben bu sezon pek beklerini veremem. Kemba Walker'ı verip bu sezon MIP ödülünün en büyük adaylarından biri olan Jeremy Grant almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ki Boston gibi takımlar senin dediğin gibi Real Madrid Barcelona gibidir. Boston Lakers rekabeti. Boston gibi takımlar geleceğe değil genellikle günümüze yatırım yaparlar. Bu yüzden ben Jeremy Grant'ı alıp Brad Stevens'ın kafasını rahatlatıp Boston'ın önüne devam etmesini daha mantıklı biliyorum. John Collins hamlesinde tamamen eğer olursa ki Atlanta'ya kimi vereceksin abi? Atlanta'nın kadrosu da çok iyi. Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Trae Young, işte Clint Capela. Bunlar iyi isimler. Harika demeyeyim de Trae Young bir tek orada harika bence. Benim gözümde. İyi isimleri var. Uzun versen adı adamların uzunlarını da sen istesen alırsın. Senin istemen lazım yani. O yüzden ben Detroit tarafına biraz daha yanaşılması taraftarıyım. Özellikle merkez oyun kurucuları yani point kartları Derrick Rose olan bir takıma Kemba Walker verirsen Kemba Walker, Killian Hayes ikilisi bence Detroit için de iyi bir ikili olabilir. Bu yüzden ben Detroit Boston takasını daha mantıklı buluyorum. Atlanta'ya giderlerse de yani kötü demem ama benim için vasat bir hamle olur.
Yani bu da şey aslında zıt bir düşünce değil yani şöyle. Ben Collins'in tabii ki de eksikleri var ama potansiyelli bir uzun olduğunu düşünüyorum. Özellikle geçen sezon değil, ilk geldiği sezonda ve ona pardon daha doğrusu daha sonraki sezonda Trae Young'ın da gelişiyle büyük bir sükse yapmıştı John Collins. Yani o düşüş yaşamadı, bir düşüş yaşadı. Ondan önce bu NBA'de uzun zaman kendinden bahsedecek bir uzun olduğunu gösterdi. Ama bu sezon işte bir takımın da yani takım biz Atlanta'yı çok övdük hatırlarsan sezon başında. Bir beklentimiz de vardı geçen sezondan sonraki bu takviyelerle beraber ama bir düşüş yaşadılar çünkü içeride bir çatışma var onların. Hoca sorunu vardı. Sonra Trae Young'la John Collins'in arasında geçen gerginlik sorunu vardı. Sonra işte Rondo'nun işte takımdaki abilik yaşadığı problemler vardı falan filan uzun muhabbet açık söylemek gerekirse. Apayrı bir muhabbet Atlanta için. Onun için John Collins biraz da devre dışı kaldı. Ama yani ben Boston'a gelirse Brad Stevens'ın elinde tekrardan yeşillenebileceğini sonbahardan çıkmış bahara geçmiş bir çiçek gibi tekrar çiçekler açacağını düşünüyorum. Ama Grant tabii ki de bu sezon için Most Improved Player adayı diyoruz yani. Boston gelmesi tabii ki de hem bu sezon açısından hem de gelecek sezonlar açısından büyük bir artı sağlar diyebiliriz. Yani çok da karşı geliyor sayılmam görüşüne. Ama ben işte Collins hamlesini biraz daha sıcak bulduğum için öyle söylüyorum diyelim. Ve başka bir takas dedikodusuna geçelim. Tanıdık bir isim. Cedi Osman takas söylentileri arasında arkadaşlar bu sezon Clint Cavaliers artık Okagio'nun gelişiyle Cedi Osman'ın biraz daha zaten rolünü kısıtlamıştı. Aslında çok da ihtiyaç olmadığını göstermişlerdi. Ama Cedi Osman NBA'de kalabilecek mi onu da bilmiyorum. Neyse. Üst takım ismi geçiyor Cedi Osman için. Cedi Osman tam bir yan parça. Oynaması gereken süre 10-12 dakika. Cleveland'da fazlasıyla buluyor çünkü rotasyonu dar bir takım olduğu için ve iyi bir takım olmadığı için daha fazla süre buluyor ama 10-12 dakika oynayacağı bir takıma ihtiyacı vardı ve bir 3 takım var. Bu 3 takım Cedi Osman'ı istiyor. Ve bu 3 takım da bu sezon, ikisi daha doğrusu bu sezonun şampiyonluk adayı, bir tanesi de belki de NBA tarihinin en iyi takımlarından bir tanesi. Golden State Warriors, Los Angeles Clippers ve Brooklyn Nets. Hocam, Cedi Osman bu 3 takımda birine giderse veya herhangi birinde neler yapar?
Ya üçü de muhtemel şampiyonluk adaylarından biri. Golden State Warriors bence çok kısıtlı olan bir takım. Yani Luau Cabarro ile oynayan bir takım, öyle söyleyelim. Golden State için harika, şahane bir hamle olur Cedi Osman. Çünkü senin de dediğin gibi Cedi Osman tam bir görev adamı. Cedi Osman ilk 5'te başladığı zaman performansı biraz düşüyor. Ama bench'ten geldiği zaman 25 sayı attığını biliyoruz. 17 sayılar, 10 üçlü sayılar attığını da biliyoruz. Tam bir görev adamı. Golden State'in de şu anda bir starter'a değil bence bir görev adamına ihtiyacı var. Ben Golden State'e giderse çok sevinirim. Çünkü orada Curry ile beraber antrenman yapsa şutunu çok iyi geliştirebilir. Curry, Klay Thompson, Draymond Green ile beraber savunmasını geliştirebilir. Yani Golden State'de çok şey öğrenebilir. Cleveland bu sezon harika başladı. Hepimiz ağzımız açık seyrettik ama ondan sonra beklediğimiz düşüşü yaşadılar. Herkesin beklediği o düşüş gerçekleşti. Bu sezon Cedi Osman eğer bir yere takaslanacaksa, benim yani bu üç takımdan birine takaslanacaksa benim gönlümden geçen takım Golden State Warriors olur. Ama diğer takımları da değerlendirdiğimiz zaman dikkat ettiysen üç takımında bench'i çok zayıf. Hani gerçekten çok zayıf bench'i var. Brooklyn Nets, Clippers, Golden State Warriors. Golden State Warriors'ı değerlendirdim. Brooklyn Nets'e geçtik. Brooklyn Nets'in bench'ten gelen en büyük hamlesi Landry Shamet ile Spencer Dinwiddie. Hani bu ikisi bence Landry Shamet Cedi Osman'ın arkasında olabilecek bir isim. Tamam, Spencer Dinwiddie iyi bir oyuncu. Ona hiçbir sözümüz yok. Belki de şu an Brooklyn'de değil de başka bir takımda olsa ilk 5 başlayabilecekken yani starter olabilecek bir oyuncu. Ki Charles Levert'i gönderdiler biliyorsun. Şu an Indiana'da starter. İşte Jared Allen'ı gönderdiler. Şu an Cleveland'da starter. Yani Victor Oladipo'yu gönderdiler. Victor Oladipo diyormuşum. Victor Oladipo takasta aynı üçlü takasta kullanıldı ama Indiana'dan geçti. Pardon. Harika bir oyuncu kaybı yaşadılar. Çok iyi bir oyuncu kaybı yaşadılar ve oraya Brooklyn Nets'in Cedi Osman alırsa eğer, bence Brooklyn Nets'in ilk 5'inde değil de bench ilk 5'inde kesinlikle olabilecek potansiyel isimlerden biri ve katkı verebilecek isimlerden biri Cedi Osman. Dönüp bakıyoruz Clippers yine aynı şekilde bu sezon Montrezl Harrell gibi oyuncularını falan kaybettiler. Öyle çok çok fazla oyuncu kaybettiler ve bench'inde Lou Williams, Pat Beverly falan, sadece bunlar kaldı. Ben en az ihtimalli olan takımın Clippers olduğunu düşünüyorum. En az forma şansı bulabileceği takım da Clippers olduğunu düşünüyorum. Ama diğer iki takımda Cedi Osman 15 dakikanın üzerinde forma şansı bulup ciddi katkılar da verebileceğini düşünüyorum.
Yani hocam Brooklyn'i Golden State'ın önünde görüyorsun. Sen de Brooklyn'de bence çok bulamaz ya o kadar süreyi.
Abi yani Brooklyn'in bench'i yok ki. Yani yok abi, adamlar Spencer Dinwiddie, Landry Shamet. Tamam, Brooklyn'in ilk 5'ini çok fazla süre verecek o belli. Ona bir şey demiyorum ama bu bench'ten gelebilecek katkı Brooklyn için çok önemli olacak ve biliyorsun playoff'larda genellikle bench sayıları kazandırıyor, maç kazandırıyor. Bence Cedi Osman eğer Brooklyn'e giderse minimum 15, maksimum 18 dakika arası bir forma şansı bulabileceğini düşünüyorum.
Yani olabilir hocam, doğru diyorsun. Gerçi işte Durant, Kyrie, kısa rotasyonu gayet Brooklyn işte Dinwiddie geliyor falan filan. Landry Shamet geliyor. Bruce Bowen geliyor. Evet her şey Bruce gibi bir adama geri geldiğinde 5 numara oynatıyor ucumda. Cedi orada daha etkili olabilir orada mesela. Yani en azından Bruce'tan daha fizikli kullanabilmek ki, açısından.
4 de oynayabilir bu arada.
Aynen doğru diyorsun da ben burada en yakın isim Golden State görüyorum ben açık söylemek gerekirse. Çünkü Golden State zaten bir belli bir yapıya sahip olan bir takım. Bir yapılanmada değil ama yavaş yavaş takımı rejenerasyon mu denir ona? Revire ediyor diyebiliriz. Ve dediğin gibi içeride çok öğrenecek isimler var. Yani şimdi tamam Brooklyn'de de müthiş isimler var ama Golden State biraz daha okul gibi yani. Draymond Green eğitici bir adam. İşte Curry olsun ve işte kenarda olsa bile sakat olsa bile Klay Thompson olsun öğretici bir kadroya sahipler. Ki onun için Weissman gibi isimler şanslı. Ki Wiggins gibi bir isimden bile bence berbat bir oyuncu Wiggins. Bunu zaten çok kez konuştuk. Gerçi bu sezon ara ara böyle iyi performans sergiledi ama katkı almaya çalışırken Cedi'den daha büyük artılar kazanabilirler. Bence Cedi'nin zaten çok geliştirmesi gereken şeyler var. Yani NBA'ye tutunabilecek mi onu da bilmiyorum. Bence çok uzun kalamayacak NBA'de Cedi de. Eğer kalabilirse yani kalması için böyle bir eğitime ihtiyaç var. Onun için en uygun takas da Golden State olacağını düşünüyorum ama şimdi bilemiyorum yani. Alacağın en yüksek süre de Golden State'de olur. Bak şey konusunda katılıyorum sana. Clippers konusunda katılıyorum. Çok bir şans bulamaz orada. Brooklyn'de belki diyoruz ama Golden State'de net şekilde bir şans bulur ve gelişimi içinde en doğru takım olduğunu düşünüyorum ben de.
Ya şöyle söyleyeyim. Cedi Osman ya NBA'de tutunmak için ki en maksimum 3 tane özelliği yani minimum 1 tane özelliği olacak. Eğer 3 tane özelliği neyse zaten sana süperstar diyorlar. Ya elit bir şütör olacaksın. Cedi Osman elit bir şütör mü? Değil. Yani öyle aman aman bir şütör değil. Ya harika savunman olacak. Yani Cedi Osman'ın da öyle aman aman bir savunması yok. Ya da harika bir oyun görüşüne sahip olacaksın. İşte Rajon Rondo gibi oyuncu olacaksın. Cedi Osman bu da harika değil. Cedi Osman'da dikkat ettiysen üçünden de var. Ama az az var. Hani Cem Yılmaz yapıyor ya middle into the middle. Hani,
aynen o.
Cedi Osman tam olarak böyle bir isim. Hani şöyle bakın işte oyun görüşü yok diyemem. Kevin Love'a yaptığı asist sen hatırlarsın. LeBron James falan şaşırmıştı. Nasıl bir asist falan diye. Dinleyenlerimiz hatırlar belki. İlk sezon olması lazım. Ya, oyun görüşü var. Tamam elit bir şütör değil ama iyi bir şütör de değil. O vasat, vasat ortalama demek. Ortalama bir şütör. Yani öyle 20 tane atıyorsa 8 tane falan girer. Kötü bir şütör de değil. Kötü bir savunmacı da değil ama aman aman işte ben bu süperstarı kitleyeyim yani şunu vereyim de süperstarı kitlesin bir savunmacı da değil. Cedi Osman bunlardan birini maksimum seviyeye çıkarabilirse NBA'de tutunabilir. Furkan Korkmaz mesela şütörlüğünü ön plana çıkardı ve Philadelphia'da kesin ben Philadelphia'da kalmasa bile herhangi bir NBA takımında devam edebileceğini düşünüyorum Furkan Korkmaz'ın. Furkan Korkmaz'ı öne çıkan özellik de bu şütörlüğü oldu. O bir yerden yapıldı. Cedi Osman bir yerden yakalamak zorunda.
Katılıyorum hocam ve ben Cedi Osman'ı yakalayamayacağını düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Hatta 2 sene veriyorum 2 sene sonra Euroleague'de kendinden söz ettiren bir oyuncu olur yani. Orası kesin de NBA'de daha çok tutamayacağını düşünüyorum ben. Çünkü hani gerçekten tam bir ortada oyuncu yani. Tam bir salata diyebiliriz yani. Yani salata derken yer anlamında değil. Salata yani. Çoban salatası veya işte roka salatası gibi. Ortada yani anladın mı? Yani çoğu kişi yani bazıları yemez. Arada bir çatal bandırırsın. Bazen güzel gelir, bazen yaman gelir. Mevsimine göre güzeldir. Her mevsim başka salata yersin yani. Tam bir böyle bir adam Cedi Osman. Onun için NBA'de arada kalmak seni çok rotasyona eder. Hep bir yeni alternatif isimler bulunur. Bir tık biraz daha iyi varsa, herhangi gibi konuda biraz daha iyi bir oyuncu varsa seni devre dışı bırakırlar ki Cedi Osman'a göre bu ara oyuncu tadında bir sürü isim var ve çoğunda da çoğu isim ondan önde. Onun için Cedi Osman'ın NBA'deki vakti çok uzun değil diyelim. Ve değil diyemek yani en azından ben öyle diyeyim. Sen katılır mısın bilmem.
Ben pozitif düşünüyorum. Pozitif olsun diyelim. Yani Cedi Osman NBA'de uzun zaman kalsın istiyorum ben. En azından bir temsilcimiz ve hatta bir ne kadar çok temsilcimiz varsa o kadar iyidir. Ömer Yurtseven, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ersan Yasova ki şu anda biliyorsun Alperen Şengün Beşiktaş basketbol takımından ilk 10 içerisinde anılıyor. Ben daha gurur duydum açık söyleyeyim. NBA draft potansiyel draft listesinde İlk 10 içerisinde bulunuyor. 7. sırada mı 8. sırada mı neydi?
Yani öyle
Alperen.
gözüküyor şu an.
Ya evet öyle gözüküyor. Ben açık söyleyeyim ben çok gurur duydum. Bir anda hani Alperen Şengün'ün bu sezon ben açık söyleyeyim bu sezon başına kadar tanımıyordum kendisini. Bir anda böyle patlama yapıp ve NBA'de potansiyel draft listesinde ilk 10'a girip hatta 7. miydi 8, 6. mıydı öyle bir şeydi. Alperen Şengün'ün de draft olacağını düşünüyorum ki olabilecek potansiyelli bir oyuncu. Gitgide oyuncu yelpazemiz ne kadar gençlerse benim için o kadar iyi. Ben de pozitif düşünüyorum. Cedi Osman kalır diyeyim ben de.
Yani o inşallah öyle olur. Ben yanılayım hocam. Ama biliyorsun şey diyeceğim. Alper'in başarısı gerçekten var. İlk onda olmayı da hak ediyor da. İlk defa bir Türk ilk onda olmayacak yani. Daha önce de ilk onda olan hatta üçüncü seçilen bir Türk var biliyorsun. Hatırlayabildin mi?
Mirsat mıydı?
Hayır, Enes Kanter. Kendisi FETÖ'cü olduğu için
Abi.
çok unutuluyor ama Enes de üçüncü sıradan seçilmişti.
Ya, Türk deyince aklıma gelmedi ki gelmesin de abi boş ver.
Çok da anmayalım adını. Önemli değil. O da üçüncü sıradan seçilmişti. Kyrie Irving'in seçildiği sene. Hatta o sene Jan Vesey de altıncı sıradan girmişti NBA'ye. Hatırlayanlar için söyleyeyim. Tristan Thompson, Kemba Walker, Klay Thompson. Bunların geldiği bir seneydi. Neyse.
Yani pek
Alperen umarım
Türk deyince aklıma gelmedi o.
Anladım. Alperen umarım girer ve ilk ondan, ilk beşten fark etmez. NBA'ye girsin tutunabilir. Onda o potansiyel var. Ama bence de daha aynı potansiyeli görmüyorum diyorum ve daha çok üstünde durmayıp iki tane daha takas dedikodumuz var. Hızlıca onları da geçelim. Bayağı süre harcamışız fark etmeden. İlk başta bence bu takas döneminin en kritik ismi olarak görüyorum ben. Transcation döneminin en kritik ismi olarak görüyorum. PJ Tucker. Houston'dan ayrılacağı zaten belliydi. Bunun daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Sözleşmesinden dolayı ve Houston'un bir değişime gittiğinden dolayı Tucker'ı takımda tutmak istemiyor. Ve onun talip olduğu, ona talip olan 4 tane takım ismi geçiyor. Bunları sarayım ilk önce. Lakers, Bucks, Nets ve Miami. Şimdi teker teker konuşmadan önce Lakers'tan bir net açıklama geldi. Biz bu Transcation döneminde bir takas düşünülmüyor. Düşünmüyoruz dediler adamlar. Açık bir şekilde. Hep haklarında bir isim geçiyor. Yani işte birisi de kazanıyorken işte Lakers talipmiş. Birisi de... Lakers şu an açıklama yaptı. Açık bir şekilde. Biz de hiçbir ismini düşünmüyoruz takaslamayı dedi. Onun için PJ Tucker tepesinde Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets ve Miami Heat geçiyor. Tekrar geçmeden önce şunu söyleyelim. Brooklyn Nets bence o Houston'a verecek karşılığında bir adamı yok. Ve o pozisyonda risk alarak sakat Blake Griffin'i koydu. Yani PJ Tucker'ı düşünmediğini belli etti. Ama Bucks ve Miami Heat için bu durum geçerli değil. Yani ikisinin de ihtiyacı olan bir isim PJ Tucker.
Yani senin de dediğin gibi bu arada bir NBA sayfasının ismini tam hatırlamıyorum. Lakers için yine bu bir draft demişim trade olayı vardı. Yine Lakers'ın trade masasının da olduğu konuşuluyordu. Ben de altına şey yazmıştım. Lakers beni de istemeye geldi. Ben tuzlu kahveyi beceremediğim için beni almadılar yazdım. Bir şaka olarak. Abi ya Lakers ne zaman bir oyuncu hakkında bir takas dedikodusu çıksa işte mesela atıyorum PJ Tucker Brooklyn Nets atıyorum Brooklyn Nets'i bugün konuştuk diye örnek veriyorum. İşte PJ Tucker Brooklyn Nets istiyor ama Brooklyn Nets'le beraber Lakers da istiyor diye böyle bir dipnot da geçiyorlar. Hani anlamsız bir şekilde ya yani her takasın içerisinde Lakers ismi var. Bir de çoğu yalan haber olmasında bir olduğunu bilmem. Lakers'ın açıklamaları var abi adamlar biz bu trade döneminde elimizden geldiğince işte Allah bir sakatlık falan Allah demediler de bir sakatlık falan olmasa bir trade düşünmüyoruz dediler. Adamlar kendileri de söylediler ki kadroları da muazzam bir kadroları var. Trade'e ne gerek var? Mesela PJ Tucker ne yapacak abi? PJ Tucker'ın bölgesinde oynayan Bakın Anthony Davis oynayabiliyor. Montrezl Harrell oynayabiliyor. Kyle Kuzma oynayabiliyor. Zorlarsan Marc Gasol. Zorlarsan Wesley Matthews. Hani bu zorlamadan çıkarsan 3 kişi PJ Tucker'ın bölgesinde oynayabiliyor. Yani gözün kapalı yazabileceğin 3 isim var. Ha, diyelim bu üçü de sakat. Hadi Davis sakat. Montrezl Harrell sakat. Hadi Kyle Kuzma da sakat. Abi oraya Marc Gasol'u çekebilirsin. Hani veyahut da Marc Gasol ise abi oraya Wesley Matthews'u çekebilirsin. Abi orada LeBron James oynayabilir. Hani gözüm kapalı 6 isim saydım o bölgede oynayabilecek. Lakers'ın bu takasta isme geçmesi çok saçma. Ben bu takas için senin de dediğin gibi diğer takımları daha ön planda buluyorum. Lakers için de bir takas ihtiyacı yok ama PJ Tucker takası olmaz abi, imkansız. Ben mümkün değil diye görüyorum.
Yani dediğimiz gibi bence de mümkün değil. Ama Milwaukee Bucks'ı Miami için önde görüyorum ben. PJ Tucker ismini ve ihtiyacı olduğunu düşünüyorum iki takımında. Miami özellikle artık şu Crowder'dan sonra oluşan boşluğu bir türlü dolduramadı. Yani orada bir eksik yaşadı, sıkıntı yaşadılar. PJ Tucker çok iyi bir ara oyuncu. Çok şeyi iyi yapabiliyor. Houston'a da bayağı şeyler kattı ve NBA kariyerde bunlarla dolu. Yani kattıkları şeylerle dolu. Onun için Miami bu seneki düşüşünde bir ağrı, geçen sezon söylediğimiz gibi kardosuna bir artık atması gerekiyordu. Onu başaramamıştı. Belki bu transition döneminde bunu başarıp tekrar o potaya oynayacak kıvama gelebilir diye düşünüyorum. Sakatlıklar da ilişiyor çünkü. Dragic yani hayvan gibi oynamaya başladı. Onun için Miami Heat'i biraz daha önde görüyorum diyorum ben.
Ya Miami Heat için gerek var mı? Evet var. Çünkü abi, ilk 5'te net bir 4 numara eksik ve orada Meyers Leonard'ı oynatıyorlar. Şu anda bence de Miami Heat daha önde. Yani Milwaukee Bucks alırsa hiç şaşırmam. Milwaukee Bucks'ın da eksikleri var. PJ Tucker o eksikleri doldurabilecek bir oyuncu ama Miami Heat benim için bir adım önde o takasta. Çünkü abi ciddi anlamda bir 4 numaraya ihtiyaçları var. Hani düşündüğümüz zaman Meyers Leonard doldurmuyor abi. Olmuyor hani. Yapacak bir şey yok abi. Meyers Leonard evet iyi bir hamle oyuncusu. Ama iyi bir ilk 5 oyuncusu değil. Olmuyor abi. Yapamıyor. Yapabileceğini yapacaksın. Takas arayışına gireceksin. Eğer PJ Tucker olursa Miami Heat için harika bir takas olur.
Katılıyorum. Bir de şey şu Miles Leonard'ın biliyorsun geçen bir dinle alakalı
Tam
hatırlamıyorum bir olayı çıktı ya. Ondan dolayı o değerden bayağı düştü. O NBA'den ben bile olabilir. Böyle şeyleri sevmiyor çünkü NBA yarışçılık muhabbetlerini sevmiyor. Ve haklı olarak NBA'den ben bile olabilir. Onun için oraya PJ Tucker ismi çok doğru geliyor. Diyorum ya bunun üstüne durmaya daha çok gerek yok. Tucker nereye giderse gitsin artı yapacak bir adam. Ama en yakın isim eğer bu 4 takım varsa potanın içinde Miami ise Milwaukee Bucks olur. Ben Miami Heat'e çok yakıştırdım diyorum. Ve programı kapatmadan önce bu sezonun ilk yarısında NBA'de en fazla satılan formalara gelelim. Hocam. 5 isim var potoda. Senin tahminini alayım. Kim bu 5 isim sence?
Abi zaten klasik 3 isim direkt sayayım. Klasik LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant. Bence 4. isim James Harden. 5. isim de Antetokounmpo.
Hocam bir yanlışla kaçırdın. Öyle söyleyeyim sana. İkinci isim yani sıralama yanlış zaten de. Hani bu saydığım 5 isimden birisi yanlış. Sıralama şaşırtıcı bir sıralama bana göre. Ama bu şaşırdın yani yanlış yaptığın isim de yanlış yapman gayet doğal. Ben de listeyi görmesem ilk 5'e koymazdım. Luka Doncic.
Stephen Curry mi yok?
James Harden yok.
Abi nasıl yok ya? Hem Houston hem Brooklyn. Abi çok şaşırdım.
Aynen abi. Bir de adam takas yaptı yani sezon içinde. Brooklyn'de de forma satışı aldı adam yani Houston dışında.
Ya ciddi anlamda çok şaşırdım. Hem Houston'da hem Brooklyn'de. Çünkü biliyorsun Houston taraftarı onun her son formasını alır yeni formasını.
Aynen. Onun dışında Brooklyn'e gitti. Orada da zaten yani Big 3'den bir forma daha ondan çıktı ama ona rağmen ilk 5'te yok. Bir sıralamayı sayayım sana. Birinci LeBron James. Bu sezonda çoğu sezon gibi. Aynen. Forma satışında rekor tüm dünyada. Afrika'nın ücra köşelerinde bile forması giyiliyordur. İkinci şaşırtıcı isim. Yani bu burada yani. Luka Doncic bu sıralamada ikinciliği almış. Ben şaşırdım.
İyi yani çok iyi forma satmış demek ama ben James Harden'a çok şaşırdım. Allah Allah.
Abi Doncic'e de şaşırdım ben yani. Tamam ilk 5'li olursun da ikinci olmak ne var abi? Hani geçen sene olsa gene anlarım. Hani bu sene biraz daha performansı inişli çıkışlı oldu ya sezon başında özellikle.
Evet.
Doncic'in hayvani bir seviyeye ulaşmış yani. NBA'de ben tarih yazacağım demeye belli ediyor kendini yani demeye başladı. Üçüncü bu sezon bence bu ilk üçte olmayı hak eden Kevin Durant geri dönüşüyle beraber Brooklyn'in şaha kaldırışıyla beraber üçüncü olmayı hak ediyor.
Yani, dikkat ettiysen hocam lafını böyle kusura bakma.
Yok hocam.
All-Star oylarıyla orantılı gitmiş.
Aynen öyle. Ben de o dikkat edecektim. Dördüncü Curry, beşinci de Giannis olmuş. Curry ve LeBron yani şaşırtıcı değil. Yani Durant'la Giannis de şaşırtıcı değil. Doncic şaşırtıcı biraz bence. Şimdi insan diyecek ki neden Doncic şaşırtıcı? Zaten öyle olması gerekiyor. Yani değil ya şaşırtıcı abi yani. Harden'ın formülü satılırken işte ne bileyim. İlk bakka Harden geliyor da işte Kawhi Leonard'ın da burada olması gerekiyordu ama Doncic insanlara biraz daha sempatik attı. Yani sadece oyunculuğu ile değil sempatisiyle de çok şey kattığı için bu listede olmayı hak ediyor mu hak etmiyor mu bilmiyorum ama bu listede olmaya hak kazanmış onu biliyorum.
Abi Doncic'ten önce ben şöyle söyleyeyim. Tabii biz Amerika'da forma almıyoruz ama Amerika'da olsam forma alacak olsam bu beşinin içinden tamam Harden forması belki almam ama yani mesela LeBron forması alırım, Durant forması alırım, Curry forması alırım, Giannis'in formasını alırım. Ama Doncic'in formasını almak yerine ben mesela yani kişisel tercih ama ya Harden'ın formasını alırım ya da Damian Lillard'ın formasını alırdım. Çünkü yani abi ikisi de hak ediyor sırtta o formayı görmeyi, gururlanmayı hak ediyorlar. Ya Doncic'e şaşırdım. Ben Harden'ı bekliyordum. Hatta aklımdan böyle bir gittim yani. Ya acaba Damian Lillard mı, Harden mı? Zaten dikkat etsin orada bir durakladım. Harden'dır herhalde dedim. Harden da değilmiş. Luka Doncic'e şaşırdım. Demek ki seveni çok. Yani yapacak bir şey yok. Umarım o Luka Doncic'i sevenlerini üzmez. O formanın hakkını verir.
Umarım hocam, umarım. Ben de şunu söyleyeyim. Lillard bence çok şey hak ediyor ama Doncic bu sene hem All-Star'ı ondan kaptı. İlk beşini daha doğrusu. Hem de bu forma yarışını ondan kaptı. Diyebiliriz hocam.
Adamın başının belalısı oldu ya. Her yerde kesiyor adamı.
Aynen öyle. Vallahi aynen öyle. Diyelim ve programımızın sonuna gelelim. Yaklaşık bir saate bulduk neredeyse. Tabii 50 dakikayı bulmuşuz. Güzel bir Paint Taraya programı oldu. Sezon ilerlerken daha çok maç değerlendirmeleri sizi sıkmayıp biraz daha takımların bu transition döneminde ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Ve ne yaptığını size yansıtmaya çalışıyoruz. Bol bol Furkan Korkmaz övdük. Yedi Osman ne olacak onu konuştuk. Boston Celtics hamlelerine değindik. Diğer takas dedikodunu konuştuk. Bir dahaki program daha çok ligin ilerleyişi hakkında yorum yapacağız ama Transition döneminin bitmesi yani devam etmesi bizim için önemli çünkü NBA'deki dengeler çok değişiyor. Değişmeye de devam ediyor. Takipte kalın, paylaşın, dinleyin, yorumlarınızı atın. Biz her hafta elimizden geldiğince Boş Yapma Enstitüsü sayesinde Paint Taraya'da sizlerle olacağız. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.